Aile Söyleşileri.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği içinde hazırladığımız Radyo Kocatepe'de Aile Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Bugünkü konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Buminhan Duman. Hocam kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Tabii, ben Buminhan Duman. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapıyorum.
6284 sayılı kanun hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Elbette. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun amacı birinci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre amaç, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanun 5 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde amaç ve tanımlar, 2. bölümde koruyucu ve önleyici tedbirler, 3. bölümde kısaca ŞÖNİM olarak adlandırılan şiddet önleme ve izleme merkezleri, 4. bölümde şiddete uğrayan kişilere yapılacak maddi yardımlar ve nafaka, son bölümde ise çeşitli hükümler düzenlenmiştir.
6284 sayılı kanuna göre şiddet türleri nelerdir?
Kanunun 2. maddesindeki tanıma göre şiddet, kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder. Bu tanımdan hareketle şiddet türleri, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, sözlü şiddet ve ekonomik şiddet olarak sınıflandırılabilir. Yani görüldüğü üzere bu kanuna göre şiddet sadece fiziksel şiddetle sınırlı değildir. Örneğin eşin diğer eşi sürekli terslemesi, hakaret etmesi, tehdit etmesi, psikolojik ve sözlü şiddete örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca evin geçimini sağlayan eşin diğer eşe hiç para vermemesi, onun zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılamaması, evin geçimi için gerekli harcamaları yapmaması, çalışan eşin maaşına el konulması ekonomik şiddete örnek olarak gösterilebilir. Örneklerimiz genelde eşler üzerinden verildi ama bütün şiddet türleri elbette ailenin diğer bireylerine karşı da uygulanabilir. Örneğin bir anne veya baba çocuklarına sürekli kötü sözler söylemek suretiyle sözel ve psikolojik şiddet uygulayabilir. Yahut çocuklar anne babalarına yönelik benzer davranışlarla şiddet uygulayabilir.
Peki hocam, bu kanunda sadece kadınlara yönelik şiddet mi düzenlenmiş?
Hayır, aile içinde gerçekleşen şiddet ve ısrarlı takip de kanunun kapsamındadır. Takdir edeceğiniz üzere aile içinde şiddete uğrayanlar erkekler de olabilir. Örneğin ailenin erkek çocuğu şiddete uğrayabilir ya da erkek eş eşinden şiddet görebilir. Baba çocuğundan şiddet görebilir. Ayrıca ısrarlı takip suçunun mağduru erkek de olabilir.
Israrlı takip suçundan bahsettiniz. Bize biraz bu suç hakkında bilgi verir misiniz?
Tabii. Israrlı takip suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 123A maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna 2022 yılında eklenmiştir. Bu nedenle yeni bir suç tipi olduğu söylenebilir. İlgili hükme göre bu suç ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Fail bu davranışları gerçekleştirerek başka bir kişi üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da o kişinin kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olur. Bu suçun faili erkek veya kadın herkes olabilir. Mağduru da aynı şekilde erkek veya kadın herkes olabilir. Bu suç şikayete bağlı bir suçtur. Yani ısrarlı takibe uğratılmak suretiyle rahatsız edilen kişi kolluğa veya savcılığa başvurarak şikayetçi olmalıdır. Aksi halde kolluk veya savcılık kendiliğinden harekete geçerek bu suç hakkında soruşturma yapamaz.
Peki hocam, kanunda şiddeti önlemeye yönelik alınabilecek tedbirler ne şekilde düzenlenmiş ve kimler bu tedbirlere karar verebilir?
6284 sayılı kanuna göre koruyucu tedbir kararlarının aksine önleyici tedbir kararları sadece hakim tarafından verilebilmektedir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bazı önleyici tedbirlere kolluk amirleri tarafından da başvurulabilir. kolluk amirinin aldığı tedbir kararlarının sonradan hakimin onayına sunulması gerekir. Kanunda bu önleyici tedbirlerin şiddet uygulayanlar hakkında verileceği düzenlenmiştir. Kanunun ikinci maddesindeki tanıma göre şiddet uygulayan terimi aynı zamanda şiddet uygulama tehlikesi bulunanları da kapsamaktadır. Dolayısıyla henüz şiddet uygulamamış olsa da davranışları şiddet uygulama tehlikesini açıkça ortaya koyuyorsa bu kişilere yönelik de önleyici tedbirler uygulanabilir. Şiddet uygulayanlara yönelik verilebilecek önleyici tedbir kararları kanunun 5. maddesinde düzenlenmiştir. 5. maddenin ilk cümlesinde şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hakim tarafından karar verilebilir denilmek suretiyle önleyici tedbir kararlarının birine veya birkaçına karar verilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca hakim bu kanunda düzenlenmeyen, kendi takdirine göre uygun gördüğü benzer tedbirlere de karar verebilecektir. Yani önleyici tedbirlerin türleri bu kanunla sınırlı değildir. Ayrıca kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasına göre bu kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hakim, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye de yetkili kılınmıştır. Görüldüğü üzere şiddet uygulayanlara yönelik uygulanabilecek önleyici tedbirler sadece 6284 sayılı kanunla sınırlı olarak düzenlenmemiştir. Kanuna göre tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hakiminden talep edilebilir. Tedbir kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddetin veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde hakim, kendiliğinden korunan kişinin ya da bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verebilir. Yani gerekli hallerde tedbirlerin süresi 6 ayı da aşabilmektedir. Kanunda önleyici tedbir kararlarının geciktirilmeksizin verileceğine özellikle vurgu yapılmıştır. Nitekim yine kanuna göre önleyici tedbir kararının verilmesi bu kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. Zira önleyici tedbirlerin işlevini gerektiği gibi yerine getirebilmesi de gecikmeden uygulanmalarını gerektirir. Tedbir kararı korunan kişiye ve şiddet uygulayana tevhim veya tebliğ edilir. Tevhim etmek demek huzurda bulunan kişiye sözle bildirmektir. Tedbir talebinin reddedilmesi durumunda ise buna ilişkin karar sadece korunan kişiye tebliğ edilmektedir. Bunun sebebi şiddete uğradığını iddia eden kişinin tedbir talebi hakkındaki gizliliğinin korunmasıdır. Ayrıca kanunda tebligatlarla ilgili başka gizlilik tedbirleri de alınmıştır. Bu kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tevhim veya tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Dolayısıyla hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişiler veya önleyici tedbir talebi reddedilen kişiler bu kararlara karşı itiraz hakkına sahiptir. Kanuna göre bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan bu kararın gereklerine aykırı hareket ederse ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadar çıkabilir. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez.
Kanunda düzenlenen önleyici tedbirler nelerdir?
Kanunda düzenlenen önleyici tedbirler şunlardır. Şiddet uygulayanların veya uygulama tehlikesi bulunanların şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması, çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa eğer, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması. Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi, korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisindeyken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde hastaneye yatmak dahil muayene ve tedavisinin sağlanması ve son olarak da bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurulması ve tedavisinin sağlanması olarak belirtilebilir. Ayrıca 5. maddenin son fıkrasına göre şiddet uygulayan aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hakim şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi kendiliğinden tedbir nafakasına hükmedebilmektedir.
Sayın Hocam, katılımınız ve bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim.
Aile Söyleşileri
her Perşembe
saat 14'te
Radyo Kocatepe'de.